Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Eylül 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve derginin Gönül İkliminden İnciler bölümünde yer alan Nefs Terbiyeye Muhtaçtır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Mevlana Hazretleri Mesnevisinde nefs ve terbiyesi hususunda ibret dolu şöyle bir kıssa nakleder. Vaktiyle dağlarda yılan avlayıp insanlara sergileyerek para kazanan bir yılan avcısı vardı. Yine bir gün bu maksatla gayet soğuk olan dağlarda dolaşmaktaydı. Birden o güne kadar görmediği büyüklükte bir ejderha ile karşılaştı. O ejderha soğuktan kas katı durduğu halde yılan avcısının yüreği onun dış görünüşünden dolayı korkuyla dolmuştu. Bir müddet sonra bu korkusu izale oldu. Ölü sandığı bu ejderhayı birkaç kuruş kazanırım diye sevinerek sürükleye Bağdat'a getirdi. Halka da ben size ölü bir ejderha getirdim ama onu yakalamak için çok zahmetler çektim diyordu. Yılan avcısının ölü sandığı bu ejderha aslında soğuktan kas katı kesilmişti. Ölü gibi görünmesine rağmen hakikatte diriydi. Kısa bir zamanda koca şehir, bir yılan avcısı görülmemiş kocaman bir ejderhayı avlayarak Bağdat'a getirmiş sözleriyle çalkalanmaya başladı. Bunu duyan meraklı büyük bir kalabalık, çarşının ortasında bir takım kilim ve bez parçalarının altında duran ejderhayı yakından görmek için toplandı. Yılan avcısı da eline geçecek paranın artması için kalabalığın iyice çoğalmasını bekliyordu. Fakat halkın toplanması beklenirken zaman iyice geçti. Irak güneşi de yılanın üstüne vurmaya başladı. Sıcak memleketin güneşi ejderhayı ısıtınca onun bedenindeki soğukluk, uyuşukluk gitmeye, ölü sanılan ejderha kımıldamaya başladı. Ejderhanın kımıldanışı yüzünden halkın şaşkınlığı birken binlerce oldu. Seyirciler şaşkınlıktan naralar atıp bağırışarak kaçışmaya başladılar. Bu esnada o korkutucu büyük ejderha da bağlı olduğu kalın ipleri kükremiş bir arslan gibi kopardı ve örtülerin altından sıyrılıp çıktı. Bu manzarayı gören yılan avcısı, ben dağlardan kırlardan ne getirmişim diye korkusundan olduğu yerde kas katı kaldı. Hiçbir yere kımıldayamadı. Ejderha da yılan avcısını bir lokmada yutuverdi. Bu hikayede yılan avcısı nefsin heva ve hevesine aldanan, dünyalıktan başka bir şeyi düşünmeyen gafil kişiyi, ejderha ise nefsi emmareyi temsil etmektedir. Yine Mevlana Hazretleri, nefsi emmarenin tuzaklarına aldanarak rehavete kapılanları bekleyen hazin akıbeti şu manidar misalle anlatır. Timsah ağzını açar, bekler, parçalayarak yediği hayvanların artıkları dişlerinin arasında kaldığından kurtlanmıştır. Dişlerinin arasında kurtlar kaynaşır. Küçük kuşlar timsahın dişleri arasındaki bu kurtları görürler, onları yiyerek karınlarını doyurmak için oraya girerler. Ağzı kuşlarla dolan timsah da birdenbire ağzını kapatır, onları yutuverir. Sen ekmekle, yiyecek hoş şeylerle dolu olan dünyayı da bir timsahın ağzı bil. İşte nefs bu hikayelerde zikredildiği gibi ölü sanılan bir ejderha veya dünyanın gel geç cazibelerine aldanarak kendini helak eden aç gözlü kuşlar gibidir. Fani olan dünya nimetlerine tamah ederek Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle kötülüğü şiddetle emreden nefsin girdabına kapılmak onu daha da azgınlaştırır, insanı ebediyet fukarası eder. Onun terbiye ve teskiyesi isteklerini tahdit etmek, arzularına muhalefet ederek onu tesirsiz halde tutmakla gerçekleşir. Nitekim Mevlana Hazretleri ejderha hikayesinden sonra okuyucusuna şu ikazı yapar. Nefis ejderhası yokluğa, yoksulluğa, fakirliğe düşerse küçük bir kuvvet haline girer. Fakat mal mülk, yüksek mevki yüzünden nefis sivrisineği adeta bir çaylak kesilir. sen nefis ejderhasını ayrılık karları altında tut, aklını başına al da onu güneşin altına getirme. Dikkat et ki ejderhan donmuş bir halde kalsın. Eğer o canlanırsa sen onun bir lokması olursun. Onu mat et de mat olmaktan, manen ölmekten emin ol. Ona acıma, o acımaya ve iyiliğe layık değildir. Çünkü üstüne şehvet güneşinin harareti vurunca o pis baykuş kanatlanıp uçar. Onunla yiğitçe savaşa giriş de, buna karşılık Allah sana manen kendisiyle buluşmayı ihsan etsin. Sen o nefse cefa etmeksizin, riyazatlar ve mücahede çektirmeksizin, onu uslu, vefalı bir halde tutmayı mı umuyorsun? Her kişiye nefsi zapt etmek nasip olur mu? Ejderhayı öldürmek için Musa olmak gerek. Bu sebeple büyükler demişlerdir ki, nefse taviz vererek, yani nefsin arzularını yerine getirerek onun şerrinden kurtulmak mümkün değildir. Bundan kurtulmanın yegane çaresi Allah'a sığınıp onun emirlerine sarılmaktır. Zira Allah Teala muhafaza etmedikten sonra hiçbir kalp dünyanın tuzaklarından, nefsani arzulara meyletmekten ve şeytanın vesveselerinden emin olamaz. Kendi kendini koruyamaz. Dolayısıyla bir kul olarak bizlere düşen, nefsimizin hilesinden hiçbir zaman emin olmayıp daima teyakkuz halinde bulunmak ve bu husustaki acziyetimizi müdrik bir şekilde Allah'a sığınmaktır. İçinde yaşadığımız imtihan aleminde iman ve İslam elbisesini günahların, haramların dikenlerine takılıp parçalanmaktan muhafaza etmektir. Ayet-i kerimede buyrulur: Kim Rabbinin makamında durup hesap vermekten korkar da nefsini heva ve heveslerden alıkoyarsa şüphesiz onun varacağı yer cennettir. Bayezid-i Bistami Hazretleri manevi hayatının merhalelerini temsili bir üslupla şöyle ifade eder: 12 yıl nefsimin demircisi oldum. Onu riyazat körüğüne koyup mücahede ateşiyle kızarttım. Kınama örsüne koyup melamet ve mahviyet çekiciyle dövdüm. Sonra 5 yıl nefsimin aynası oldum. Yani onu murakabeye aldım. Türlü türlü ibadet ve taatle bu aynayı cilaladım. Sonra 1 yıl ibret gözüyle baktım ve ruhumda gururdan, ibadetlerime güvenmekten ve amelimi beğenmekten meydana gelen büyük bir iptilanın mevcut olduğunu gördüm. Bu musibeti kesip atmak için 5 yıl daha gayret ettim ve nihayet imanım kuvvet buldu. İslam'ın o ruhani lezzetine yeniden nail oldum. Seyyid Emir Külal Hazretleri de şöyle der: Nefsin isteklerini terk ediniz ki ahirette utanıp mahcup olmayasınız. Bu dünyada ne yaparsak ahirette onun karşılığını bulacağız. Ey dostlar, dikkat ediniz ve uyanık olunuz. Bir kişi heva ve heveslerinden vazgeçmedikçe tuzağına av düşmeyen ve eli boş dönen avcı gibidir. Eğer insan Allah Teala'yı unutur, gaflete dalarsa bela ve musibete duçar olur. Ne yazık ki ömür bitmek üzere olduğu halde insan dünyalıklara dalmış, nefsinin esiri olmuş ve ahiret yolculuğunu unutup ihmal etmiştir. Günümüzde insanı nefsinin esiri olmaktan kurtaracak olan hususlardan biri de takva üzere yaşamaya gayret edip sadık ve salih insanlarla beraber olmaya çalışmaktır. Bu Rabbimizin müminlere bir emridir. Zira buyrulur: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Çünkü insanın ahlakı bulunduğu muhite göre şekillenir. Gafil insanların içinde bulunan ve onlarla ülfet eden güzel ahlaklı bir kimsenin bu beraberliği neticesinde güzel hasletleri zaafa uğrar. Nefsani ve şeytani vasıflar ona sirayet etmeye başlar. Son olarak Mevlana Hazretleri'nin şu ikazlarını hatırımızdan çıkarmayalım. Ey insanoğlu! Senin nefsin de bir ejderhadır. Ölmüş görünse bile ölmemiştir. Günah işlemek için eline fırsat geçmediğinden ötürü gamdan uyuşmuş bir halde donmuş gibi beklemektedir. Nefis güçlense, fırsat bulsa hemen firavunluğa başlar. Yüzlerce Musa'nın, yüzlerce Harun'un yolunu keser. Cenab-ı Hak göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa bizleri nefsimizin eline bırakmasın. Razı ve hoşnut olacağı bir kulluk hayatı yaşamayı cümlemize ihsan buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Şebnem Dergisi'nde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve derginin Gönül İkliminden İnciler bölümünde yer alan Nefs Terbiyeye Muhtaçtır başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve şimdi de Zahide Topçu imzalı Dostun Evi Gönüllerdir başlıklı yazıyı sunacağız. İnsan sahibi olduğu güzelliklerden başkasının da istifade etmesini ister. Hele bu güzellik, insana dünyada müthiş bir huzur, ahirette sonsuz bir saadet sebebi ise bir rahmet çağlayanı gibi bu güzelliği herkesle paylaşmaktan büyük bir haz alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle diğer peygamberan-ı izam ve Allah dostları yakinen hissettikleri iman, heyecan ve lezzetini başka insanlara da tattırabilmek için gece gündüz çalışmışlardır. Çünkü onlar neredeyse cennetin kokusunu alacak kadar ona yakın olmuşlar ve yine cehennemin sıcaklığını hissedecek kadar ondan korkmuşlardır. Bu sebeple insanların göz göre göre kendilerini ateşe atmalarına hassas gönülleri el vermemiştir. Peygamber Efendimizin gönül dünyasını şu ayeti kerime ne güzel ifade eder. Resulüm, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. Peygamber Efendimizin kendisinin insanları ateşten kurtarmak için gayretini anlatan şu hadisi şerifi de çok manidardır. Benim ve sizin durumunuz, ateş yakıp da ateşine cırcır böcekleri ve pervaneler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya, ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Allah'ın dinine davet eden peygamber ve evliyaullah, her ne kadar kendi gözleriyle görmüş gibi cennet ve cehenneme inanmış olsalar ve insanları cennete davet için canhıraş bir şekilde gayret gösterseler de, insanların bir kısmı Allah'a inanmayı, bir kısmı da inkârı seçmiştir ve seçecektir. Çünkü her iki sonsuz mekan içinde gönüllüler bulunması dünyanın kuruluş hikmetidir. Bu dünya büyük bir imtihan alemidir. Herkes kendi irade ve tercihleri neticesinde cennet veya cehenneme gidecektir. Ve insanları cennete zorlayarak götürme emri, vazifesi yahut sorumluluğu Peygamber Efendimiz'e dahi verilmemiştir. Ayet-i Kerime'de bu husus şöyle ifade buyurulur. O halde öğüt ver, çünkü sen sadece öğüt vericisin, onların üzerinde bir zorba değilsin. Bu sebeple Allah yoluna davet eden kimseler, Peygamber Efendimiz'e talim edilen şu düsturla insanları çağırmayı prensip edinmişlerdir. Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete erenleri de hakkıyla bilir. tebliğ candan olmalı ve gönüllere ulaşmalıdır. Baskı, kavga, cedel ve tartışmalarla muhatabı susturmak mümkündür. Ancak bu metotla onu ikna etmek ve gönlüne girmek mümkün değildir. Bu sebeple Yunus Emre asırlar öncesinden "Ben gelmedim davi kavga için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim." demiş ve onun çağrısı pek çok gönülde tesirini göstermiştir. Bugün de Allah'ın dinine yardım etmek isteyenler, insanların gönlüne ulaşacak yolları bulmalıdırlar. Zahide Topçu imzalı "Dostun Evi Gönüllerdir" başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Doktor Ayça Toksöz imzalı "Esaret" başlıklı yazıyı aktaracağız. Bir insanın istemeyerek başka bir insan, bir güç ya da tesirin boyunduruğu altına girmesidir esaret. Yani kölelik, tutsaklık, esirlik. Esaret yalnızca bedenle mi olmaktadır? Hayat ve zihinlerde esir edilebilir mi? İnsanlardaki farklılık haliyle hayatların, zihinlerin, beklentilerin ve hedeflerin de çeşitliliğine yol açmaktadır. Bu çeşitliliğin arasında tefekkürden uzak olan insan yaprak gibi savrulmaktadır. Bir o esaretin kucağına, bir diğerinin. Hayatlar ve zihinler gönüllü örülmüş esaret parmaklıklarının arkasında esir edilmektedir. Benliğin yani egonun altına gizlendiği, basite indirgenmeye çalışılan, insanın gönül dünyasını tarumar edip harabeye çeviren gösteriş çılgınlığı modern dünyamızın esaretlerindendir. Gösteriş bir çılgınlık mıdır? İnsanı bu kadar dibe çeken bir esarete gönüllü kapılmak elbette çılgınlıktır. Buna bir misal, moda. Konutlara kıyafet odası diye ayrı bir bölüm yapılmaya başlandıktan, beyler de moda tutsaklığından nasibini aldıktan, hele bir de tesettür modası diye bir kavram da ortaya çıktıktan sonra konunun vahameti ayyuka çıkmaktadır. Haz peşinde esir düşen bedenler acı acı feryat etmekte, yenilenler, içilenler, gezilenler, tozulanlar, oturulanlar, kalkılanlar her an dünya aleme ifşa edilmektedir. Modern dünya esaretine makam ve mevkiini malzeme yapan güruhsa hırs, kibir ve çalım satmayla bu çılgınlığa ortak olmaktadır. Paranın esaretiyle vicdanlar rafa kaldırılmış, hırslar ortalığa saçılmıştır. Dünya savaş alanına dönmüş, masum yürekler dağlanmıştır. Nereden nasıl geldiği hassasiyetinin gösterilmediği, sözüm ona kazanç diye reklam edilen faiz, toplumun kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş, kanık satılmış, ateşten esaret zinciri oyunlara vurulmuş durumdadır. Telefonlar, tabletler, televizyonlar günümüzün görüntülü esaret araçlarıdır. İletişim çağında bu araçlarla nesillerin zihinleri bulandırılmakta, karakterleri altüst edilmekte, toplum değerleri hiçe sayılmaktadır. Sinema ve dizi platformları, yarışmalar, bilgisayar oyunları, sosyal ağlar, sanal alem ünlülerinin takibi derken esaretin boyutu idrak sınırlarını zorlamaktadır. Yaş grubu ayırt etmeksizin milyonlarca gönüllü esir peyda olmuştur. Özgürlük çığırtkanlığı yapılırken iş günümüz esaret konularına gelince çeneler kenetlenmekte, sesler çıkmamaktadır. Hayatın tadını çıkar nidaları atılırken hayatın tadını çıkarmak esaretle mi olur sorusu havada asılı kalmaktadır. Bağımlılık yapan madde çeşitliliği artmış, kullanım yaşı oldukça düşmüştür. Gencecik bedenlerin madde esaretinden nemalanan vicdansızlar karşısında anne ve babalar yoğun mücadeleler vermektedir. Şeytanın ağına düşmüş, kin ve hasedine azık olarak sırtlanmış esirler, masumların hayatını altüst etmede yarışmaktadır. Esir olduğu kibrinin yansıması olan gıybetten uzak durup kirli ağız kapısını kapatamadıkça kalpler kurtlanmaya yüz tutmaktadır. Ey ruhi sultaniyi nefsine esir etmiş, esveli safirin olmaya ramak kalan insan, zihni, bedeni, ruhi esarete ram olmuş insan, kendini güçlü zanneden, zayıflığın tam da içinde olan insan, kendini uyanık sanan ama gaflete gark olmuş insan. Hadi şimdi cesaret gösterip dehşetengiz esaretten sıyrılıp azatlığa, hürlüğe uyan. Doktor Ayça Toksöz'ün kaleme aldığı Esaret başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Son olarak Sesli Dergi'de bu akşam Şemnem Dergisi'nin Eylül 2020 sayısından aktardık bu yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı radyomuzun internet arşivinden, Sesli Dergi bölümünden bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Programlarımızla ilgili görüş ve önerilerinizi, değerlendirmelerinizi de radyomuzun WhatsApp mesaj hattına ulaştırabilirsiniz. İyi geceler diliyoruz, hoşça kalın.